Ayrım 14. Öteki Renkler. Orhan Pamuk. Sayfa 147. Yeni hayatın kahramanı Osman'ın yaşı da benim romancıya olmaya karar verdiğim yaşıma denk düşüyor. Ben de o zamanlar yeni hayatın kahramanı gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurdum. Tıpkı onun gibi mimarlık koridorlarını aşağı yukarı sinirli sinirli dolanır. Öğle yemeği zili çaldığında kafeteryaya koşanlardan olmadığım için sevinirdim. Daha önemlisi kendimi genç bir sanatçı olarak görmeye çalıştığım o yıllarda tıpkı romanın adı benimkiyle kafiyle kahramanı gibi ben de annemle bir evde yaşar, kendimi odama kapatıp içeride bir romancı yaratmaya çalışırdım. Enver Ercan, Bar. Yeni hayatın çıkış noktalarından biri de Novalis'in ve Alman romantiklerinin hayal dünyasıdır. Biraz masalımsı, biraz da saflık, romantik düşçülük ve mutlaka arayan birisinin hikayesi. Şiir değil, düz yazı yazan Alman romantiklerinde ölümle senli benli ahbaplık, mutlakı arayış ve bu arayışın biraz öteye, var olmayan bir düzleme ulaşan bir şiir yaratma özlemi vardır. Bu kitap benim için de bir anlamda bu özlemlerle kurulmuş bir kitaptır. O yüzden bütün kitaplarımdan da değişiktir. Romanın baş kahramanının okuduğu bir kitapla tüm yaşamı baştan aşağı değişiyor. Bir kitap okuyup bütün hayatın değişmesi bence bizim gibi ülkelere özgü çok geleneksel bir tema. Yani birazcık modern hayat öncesi sihir, esrar, iksir ya da şifa gibi kelimelerin günlük hayatın içerisinde anahtar olduğu, umut veren bir hayatı çağrıştıran bir şey. Ama öte yandan benim gibi birinin kendi öz yaşamı içerisinde çok sık gördüğü bir şeydir. Pulitzer'in felsefenin temel ilkelerini okudum ve bütün dünyam değişti. O günden itibaren ben bir Marksistim diyen ya da bunun İslamcı uyarlamasını yaşayan pek çok kişiyle hepimiz karşılaştık. Bu hayatın, dünyanın sihrinin sanki kısaca bize fısıldanı verileceği yanılsamasıdır. Bizim günlük hayatımızın temel bir parçası. Aynı şekilde hep şunu bekliyoruz. Bir başbakan seçeceğiz ve bütün hayatımız değişecek. Bir milli piyango bileti alacağız ve bütün hayatımız değişecek. Bu çeşit sihirli şifa kelimesiyle anlatabilecek bir kurtuluş umudu. Ancak bu çeşit umudun renkleriyle teselli bulabilen bir bahtsızlar dünyasında yaşıyoruz ve hepimiz de öyleyiz. Onun için bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti cümlesi çıkış noktası olarak hepimizin içine işlemiş, birazcık kalbi kırıklık, birazcık çocuksuluk, birazcık Atatürkçü köktencilik, birazcık da dini köktencilikle birleşiyor. Ama işte her zaman bizde bu saflıklar var ve umut verenler, başbakanlardan köşe yazarlarına kadar kendilerine umut bekleyen yığınların aslında böyle biraz saf, böyle biraz çocuk olduğunu çok iyi bilirler. Taşların renklerini taşıyan, taşralı olmak üzerine de bir kitapta diyebiliriz yeni hayata. Nasıl bir araştırma yaptınız bunun için? Kitabı yazarken İstanbul'a çok da fazla uzak olmayan kasabalarda, sessiz evde anlattığım yörenin Marmara bölgesinin kasabalarında sık sık gezdim. Aslında İstanbul'da bu bağlamda bir kasabadır. Çünkü Türkiye'nin bütün büyük şehirleri bir büyük köy olmaktan bir büyük taşra kasabası olmaya doğru ilerliyor. Reşat Nuri Güntekin'deki gibi kaymakam, kadastro müdürü, eşrafın ileri gelenleri, ağa, Atatürkçü öğretmen ve imamdan oluşan bir kasaba değil artık Türkiye'nin taşra duygusunu veren doku. Arçelik bayi, Aygaz bayi, Sportoto bayi, Ganyan bayi, plexiglas panolar, aynı marka televizyonlar, eczane, pastane, postane ve kapısında kuyruk olan yoksul hastanenin oluşturduğu bir doku. Biraz iddialı da olsa hep şunu söylemek isterim. Ziya Gökalp, bir milletin tarihini kültür birliği, dil birliği, tarih birliği vesaire gibi unsurlarla yapar. Bir anlamda yaratılmak istenen modern Türk milletinin birliğinin temellerini araştırır. Bugün ise Türkiye'nin birliğini sağlayan şey ne dil, ne tarih, ne de kültür birliğidir. Bir Aygaz Birliği, Arçelik Birliği, Sportoto Birliği, PTT Birliği ya da Kelebek Mobilya Birliği'dir. Bir merkezden örgütlenen ve ülkenin en ücra köşesine kadar ulaşan bu bayiler örgütü, bu örgütü ima ettiği birlik Ziya Gökalp'in sözüne ettiği birliklerden aslında çok daha sağlam bir birliktir. F. Orhan Cumhuriyet. Aslında bu bayi toplantılarına hepimiz bir yerlerde rast gelmişizdir. Çoğunlukla 5 yıldızlı otellerde olur. Bu otellerden birine gittiğiniz zaman orada elleri ceplerinde, gelip geçen turistlere bakan, gözleriyle eğlence arayan, erken saatlerde biraz içki içmiş ve tıpkı askerlik yaparkenki gibi birazcık çocuksulaşmış, zeka ve oyun alışkanlıkları çocukluklarına dönüşmüş erkek kalabalıklarına rastlarız. Bunlar senede 2-3 gün bayiler toplantısına gelen bayilerdir. Birbirlerini görürler, tanırlar, şirketin onlara vermek istediği şirket kimliği için gerekli eğitimden, beyin yıkamadan, çocuksu heyecandan, kardeşlik ruhundan ve ülkemizde çok iyi bildiğimiz erkek arkadaşlık havasından geçerler. Genellikle bu toplantılarda eşler olmaz. Şirketler bu toplantılarda promosyon, programlarını yeni edinmek istedikleri imgeleri tanıtmak isterler. Otelin lobisinde, bu televizyon şirketi ise televizyonlardan yapılmış bir kule, diyelim ilaç şirketi ise ilaç şişelerinden bir dağ ve benzeri tüketim anıtları dikilir. Tıpkı gizli örgütlerde olduğu gibi burada da biz ve kimlik soruları önde olduğu için bayiler anahtarlıklardan onlara hediye edilen cicili bicili defterlere, zarflara, kalemlere, çakmaklara kadar pek çok hediyenin üstüne iliştirilmiş işaretlerini, logoları, kimlik işaretlerini görür ve bir ben ve biz kavramı edinirler. Feng Shui'un dünya. Kitapta anlattığım yeni hayat karamelaları gerçek bir karameladır. Ben ona birazcık yetiştim diyebilirim. Benim çocukluğumda onların başka şirketler tarafından yapılmış taklitleri vardı. Ve bu kitapta hoşuma giden ayrıntılardan biridir. Çünkü aynı zamanda yeni hayat Dante'nin bir kitabıdır. Ve o kitaptan da burada bazı belli belirsiz bir rüzgarlar vardır. Yani yeni hayat hem 1950'lerde Türkiye'de son derece yaygınlaşmış bir karamenadır hem de Dante'nin bir kitabıdır. F. Orhan Cumhuriyet. Gece yarısı uykunuzun arasında otobüsünüz bir küçük kasabaya girer. Kasabanın ışıkları solgun, her şey zayıftır. Sokaklarda kimse yoktur. Ama otobüsün yüksek penceresinden bir evin perdelerinin açık olduğunu görürüz. Belki orada otobüs bir trafik ışığıyla karşılaşır. Ve bir an bütün bu hareket içerisinde kendimizi hiç tanımadığımız bir kasabanın kenar sokağındaki perdeleri açık bir evin içinde pijamalarıyla sigarasını içen, gazete okuyan ya da televizyonunu kapatmadan önce son haberleri seyreden insanların yanında buluruz. Bunu hepimiz yaşamışızdır. Bu modern teknolojinin insana getirdiği tuhaflıktır. Bazen de göz göze gelip bakışırız. En mahrem ya da en dikkat edilmemiş ayrıntılarıyla dalgın dalgın yaşanmakta olan hayatın içine biz neredeyse 100 kilometre hızla gelip bir an dondurularak giriveriyoruz. Bu da dünyanın ne kadar başka hayatlar, başka insanlardan kurulduğunu büyüleyici bir şekilde görmek için hayatın bize sunduğu eşsiz anlardan biridir. Bir buzdolabının kapağını açtığımızda gördüğümüz kavanozlar, domatesler gibi bize kendini sunan bu değişik hayatta hepimiz imrenerek bakarız. Kendi hayatımızda o insanları kıyaslarız. Şu veya bu şekilde o hayatı merak eder, onun içinde olmak isteriz. Kendimizin de oradaki insanlara benzeyebileceğini, o insan olabileceğimizi düşleriz. Başka hayatların çekiciliği bize kendi hayatımızın ne kadar göreceli ve bir tane olduğunu gösterir. Hülya Elele. Bu kitapta bir kahraman, bir kahramana seni seviyorum desin. Bu da kitabın dünyasının içerisinde ileti durmasını istedim. Başkalarının bana söylemeleriyle o zamana kadar, bu kitabı yazana kadar sanki bu konularda aşktan söz etmekte, cinsellikle aşka ilgili temel duygulardan söz etmekte sanki bir ölçüde yetersiz kalmıştım. Neden yetersiz kalmıştım? Bunu da biliyorum tabii. Aşktan ruhsal bir şekilde bir özneden söz etmekte başarılı olamamıştım. Bunları biliyordum ama bunları bildiğimi sanki kabul etmek istemiyordum. Sanki bunları bildiğimi anlamam için yeni hayatı yazmam gerekiyordu. Yazar, yazdıklarının gerçekliğini ya da yazdığının hakiki olduğunu insan ruhunda derinlerde bir yerde insanların kalbine, ruhuna işleyeceğini, insanları harekete geçireceğini aslında önce kendisi fark eder. Bu yazarlık hayatında şu anlama gelir. Arkadaş, ben çalışıyorum. Bir cümle yazıyorum. Bir cümle daha yazıyorum. Ve kahramanım diyor ki, seni seviyorum. Ve cevabını alıyor. Eğer bu cevap ve söylenen söz beni masada çalışırken irkiltirse, bana inandırıcı gelmezse, bana yazdığım roman içinde bu doğru değil, bu burada yama gibi duruyor diye düşündürürse doğru değildir. Bu bayağıdır. Ben buna inanmıyorsam okur da inanmaz. Bana kalırsa yazarlığın püf noktalarından biri bu hakikilik. Bu sahicilik duygusudur ki bu hiçbir okulda öğretilmez. Hiçbir eleştirmen size bunu söylemez. 18 yaşında 6 ay şairlik yapmıştım. Şiirlerim yayınlanmıştı. Fakat hiçbir zaman açıklayamayacağım teknik nedenlerden ötürü şiir yazmayı bırakmıştım. Şimdi 40 yaşındayken şiir yazmak, bir ölçüde şair olmak istiyordum. Bundan ne anlıyordum? Şair olmakla romancı olmak arasındaki fark nedir? Gerçekten şair olduğuna inandığım kişinin bence şöyle bir ayrıcalığı var. Ona gizli gerçek fısıldanır. Bir ses ona, Ahmet sen bunu yaz der. O da yazar. Kimse romancıya bir şey fısıldamaz. Romancı masasının başında birinin bunu yaz demesini bekler durur. Sonunda o sesi duymaz ama başka bir şeye karar verir. O sesin nasıl olacağına kendi düşünür, kendi karar verir. Rıfkı amca benim için Çehov'un dünyasından çıkmış bir taşra kahramanı. Yıllarca devlet demir yollarının çeşitli kademelerinde çalışmış, bir zamanlar Türkiye'de yaygın olan demir yolculuk ruhuna, yani demir yollarının Türkiye'yi kalkındıracağına inanmış, çocuklara sevgiyle kendi yaşıtlarına şefkat ve kardeşlikle dolu, gençleri ve kendinden daha küçük olanlara kitaplarla, çocuklarla, resimli romanlarla bir şeyler öğretmek isteyen bir insan. Manevi hayatındaki bir eksikliğin bilincine vararak, bazen açıkça, bazen derinden, derine bir huzursuzluk duyan, ama gene de Cumhuriyet'in ilk yıllarına özgü bir kalkınma, büyüme, modern olma özlemlerini kendi küçük eşyaları, büfesi, aynası, dolabı, tarağı, çorabı, ayakkabısıyla kendi dünyasıyla bu modernleşme düşünü birleştirmeye çalışan biri. Bu bağlamda da nesli tükenmiş naif bir cumhuriyetçi denebilir. Bugün cumhuriyetçi deyince sanki biraz daha saflığını kaybetmiş, biraz daha elimaşalı bir cumhuriyetçiyle tamamen cumhuriyetçiliği küçümseyen, gene başka bir bağlamda eli megafonlu bir cumhuriyet eleştiricisi var. Benim kahramanım ise bunlardan daha saf ama daha öze ilişkin, kalpten gelen duygularla hareket eden bir cumhuriyetçi. Böyle bir cumhuriyetçi bugün yok artık. T. Orhan Pazar. Tasavvufla bir edebi kaynak olarak ilgileniyorum. Ruhumu terbiye edecek bir tutumlar ve davranışlar disiplini olarak tasavvufa girmedim. Tasavvuf edebiyatına bir edebi hazine gibi bakıyorum. Cumhuriyetçi bir aileden gelmiş biri olarak masamda otururken son derece kartezyen, batı rasyonalizmden etkilenmiş biri gibi yaşıyorum. Varoluşumun merkezinde bu akılcılık vardır. Ama öte yandan ben yapabildiğimce başka kitaplara, başka metinlere ruhumu açıyorum. O metinlere malzeme olarak bakmıyorum. Onları okumaktan zevk alıyorum, haz duyuyorum. Haz olduğu yerde ruh etkilenir. Ruhun etkilendiği yerde benim akılcı denetimim var. Kitaplarım belki bu iki merkez arasında çekişme ve itişmeden oluşuyor. Hızlan Hürriyet. Benim adım Kırmızı. Benim adım Kırmızı'yı en dikkatli okuyan ilkokur Topkapı Sarayı müdürü Filiz Çağman'dır. Ben kitaba başladığımda Filiz Hanım Saray Kütüphanesi'nin müdürüydü. Kitabı yazmaya başlamadan onunla uzun uzun konuştum. Tamamlanmamış resimlerden anlaşıldığı gibi nakkaşların, atların çizimine, ayaklarının ucundan başladıklarına, bunun da bütün bir at resmini ezbere bildiklerinin anlamına geldiğini bana Filiz Hanım öğretmiştir. Benim adım Kırmızı yayınlanmadan önce Topkapı Sarayı'nda bir pazar günü Filiz Hanım'la buluşup sayfa sayfa bütün kitabı gözden geçirdik. İşimiz geç saatte bitti. Ortalık iyice kararmış, saray müze boşalmıştı. Enderun avlusuna çıktık. Bomboş, karanlık ve ürperticiydi her yer. Sonbahar yaprakları, rüzgar soğuk. Romanımda anlattığım hazinenin duvarlarına karanlık gölgeler vuruyordu. Durup sessizlikte uzun uzun baktık. Elimizde yayınlanmamış kitaptan sayfalar. Hani bazı şeyler için yalnız buna değer deriz ya, yalnızca saraydaki o rüzgarlı karanlık pazar öğleden sonrası benim adım Kırmızı'yı yazmaya değdi. Atik Milliyet. Şununla övünürüm. Romanı hayal etmeye başladığımda İslam minyatürüne sınırlı bir anlayışım ve sevgim vardı. Bu resimleri dönemlere göre birbirinden ayırabilmek, üslupları tanıyabilmek bana göre olağanüstü bir sabır ister. Ve bu sabır da sevgisiz olmaz. Bu resimleri sevebilmektir en zoru. Başlangıçta. Konuyu sevebilmek gibi. New York'taki Metropolitan Müzesi'nde özellikle İran minyatürleri daha iyi sergilenir. İnsan kafasını sayfalara, resimlere daha iyi yaklaştırabilir. Camekenler müsaittir. Gider saatlerce bakardım minyatürlere. Bir kısmında sıkılırdım elbette. Bir kısmında da bir çeşit oyun, bir çeşit zorlama vardı. Ama bir kısmında da böyle baka baka sevmeyi öğrendim. Bu resimlerin karşısında emek vererek durmayı öğrendim. İlk başta birazcık bu. İnsanın anlamadığı bir dilden kötü bir sözlükle bir kitabı okumaya başlamasına benziyor. Çok az bir tat alıyorsun. Saatler geçiyor ve hiçbir şey olmuyor. Daha da acısı bu işi anlamış, çözmüş, bilenler var. Onlara gıpta ediyorsun ve hiçbir zaman o zevklere ve yüksekliğe varamayacağını düşünüyorsun. Ama öte yandan bir gurur da var. Bu acayip bir ilk bakışta sevilmeyecek, zor, kapalı, perspektif olmayan, hepsini birbirine benzettiğin gözleri çekik insanlara neresinden yaklaşacağını, kıyafetleri uzak ve doğulu insanları neresinden seveceğini bilemiyorsun. Ama sonra yüzlerine bakınca, yüzlerini görünce onları sevmeyi öğreniyorsun. Bütün bu kültürün içinde yıllarca okuduktan sonra onları sevmeyi öğrendim. Övündüğüm şey çok fazla kitap okumak değil, 10 yılda en sonunda onları sevmeyi öğrenmiş olmamdır. F. Orhan Cumhuriyet. Kitabımın kendi gözükmez, sesi gözükür. Esas kahramanı Meddah'tır aslında ve kitabımın en kırılgan yanı da onun hazin sonudur. Ben de Meddah gibi hissederim. Yani baskı altında. Onu yazma, bunu yazma, onu yazarsan şöyle de. Annen kızar, baban kızar, devlet kızar, yayın evi kızar, gazete kızar, herkes kızar. Parmaklar sallanır sallanır. Ne yapsan bir yerinden sataşırlar. Ya Rabbi dersin. Ama öte yandan düşünürsün. Öyle bir şey yazacağım ki hepsi kızacak. Ama o kadar güzel olacak ki boyun eğecekler. Bizim gibi yarı kapalı, yarım yamalak demokrasisi olan yasakları bol bir toplumda roman yazmak benim Meddah'ımın rolüne birazcık savunmaktır. Yani illaki siyasi yasaklar değil, tabular, aile ilişkilerin, dini yasaklar, devlet, pek çok şey yazarları zorlar. Tarihi roman bu bakımdan bir tür kıyafet değiştirme isteğidir. F. Orhan Cumhuriyet. Bu kitabın takıntısı, benim de kalbimi verdiğim temel meselelerden biri üsluptur. Rönesans sonrası Batı medeniyetinin ve 19. yüzyıldan sonra sanat tarihinin buluşu olan ve her sanatçıyı diğerinden ayıran ve üslup denen çok özel bir niteliği kendimce kurcalıyorum. Bu üslup denen şeyin abartılmış bir kişisel özellik olduğunu düşünüyorum. Üslup kişilerle, tek tek bireylerle ilişkilendirilebilecek bir şey değil, tarih koşullarla yan yana gelmiş insan cemaatlerinin özel durumlarıyla ilişkisidir. Nitekim romanda 15. ve 16. yüzyıl İslam nakkaşları ya da Acem ressamlarının tek tek üsluplarından çok onların hangi şehirde hangi şahın nakkaşhanesinde yan yana geldiğinin altı çiziliyor. Coşkun Radikal. Bence bu kitapta temel sorun doğu batı değil, nakkaşın çilesi, sanatçının derdidir. Sanat, hayat, evlilik, mutluluktur bu kitabın konusu. Doğu batı arkalarda bir yerde gezinir. Bütün kitaplarım doğunun ve batının yöntem, usul, alışkanlık ve tarihinin karmaşasından yapılmıştır. Ve kendi zenginliğimi de buna borçluyum. Kendi rahatlığım, çift mutluluğum da buradan gelir. İki dünya arasında suçluluk duygusu duymadan kendi evimde gezinir gibi gezinirim. Muhafazakarlar, kökten dincilerle benim batıyla kurabildiğim rahatlığı asla hissedemedikleri gibi hayalperest modernistler de benim gelenekten rahat rahat yararlanabilmemi hiçbir zaman anlayamaz. Coşkun Radikal. Kitabın adının da bu olmasının akılcı sebepleri var. Bir, kitapta tıpkı Sessiz Evde olduğu gibi kahramanlar birinci tekil şahısla konuşuyorlar. Her şey konuşuyor. Yalnız kahramanlar değil, eşyalar da. Benim adım kırmızı cümlesinde bu eda var. İkinci, kitabın renklerde görme zevkiyle ilgili olduğu hissediliyor. Kitaplarımın adlarını kolay bulamam. Kitabın bitmesine doğru benim adım kırmızı, aklıma gelir gelmez çok beğenmemiştim. Sonradan vazgeçtiğim, bir dönem acaba olsun mu olmasın mı dediğim kitabımın ilk adı ilk resimdeki aşk idi. İlk bakışta aşk başlığı ile Hüsrev ile Şirin'de yer alan resme bakıp aşık olmak temasına giriyordum. Metin Erksan'ın Sevmek Zamanında Kara Kitap'taki bir hikayeden yararlanarak yazmış olduğum Gizli Yüz filminin senaryosunda Doğu ve Batı geleneğinde bu tema var. Bu kitapta da bundan yararlanıyor, onu öne çıkarmak istiyordum. Enver Ercan Varlık. Resme bakarak aşık oluyor Şirin Hüsrev'e. Ama niye kıra gidince resmi ilk görüşte aşık olmuyor? İkinci kere kıra gidiyor, görüyor, aşık olmuyor. Üçüncü kere gidip görünce aşık oluyor. Kara birinci seferde o kadar yakışıklı ve büyülü birisine aşık olmayı gerektirmez mi diye soruyor. Şeküre'de masallardaki her şey hep üç kere olur diyor. Masallarda üç kere de, romanlarda da bir kere de olur. Romanın dünyasının bir motifi bir kere kullanılır. Vazgeçtiğim bu ad kitabımın temel konusuyla ilgiliydi. Benim Adım Kırmızı romanı bu sorunun etrafında durmadan dönerek şunu irdeliyor. Eğer Şirin Hüsrev'e onun resmine bakarak aşık oluyorsa, Hüsrev'in de resmi de gerçekten bir batılı portre gibi yapılmış olmalıydı. Çünkü İslam minyatüründe daha çok genel bir insan güzelliği resmedilir. Sokakta o resme bakıp Hüsrev'i teşhis eder. Viskalık fotoğraf gibi. O dönemdeki padişahların, hanların, Timur'un yüzlerce resmi yapılmıştır. Ama suratının bugün nasıl olduğunu bilmiyoruz. Çünkü genel bir padişah, han resmidir. Tabi gene de bazen bir yerinden benzer. Ne kadar benzer, o kadarcık benzerlik aşık olmaya yeter mi? Kitabım bu temalar etrafında döner. Biraz da Hüsrev'i örnek olarak yarattığım kahraman, Kara, aşkına karşılık alamayınca kendini sürgün eder ve yıllarca sevgilisinin yüzünü düşünür. Fakat bir noktadan sonra hatırlayamaz ve batılı anlamda bir portresi olsaydı onu gözünün önünde canlandırabileceğini sezer. Bilir ki eğer birisinin resmi yanımızda yoksa onu ne kadar seversek sevelim yüzü yavaş yavaş gözümüzün önünden silinir. Yüz yerine çeşitli anların fikirleri gelir gözümüzün önüne. Kitabın bir başka teması da buydu. Birisinin yüzünü hatırlamak ve yüzlerin benzersizliği. Bu yüzden kitabın ilk adı, ilk resimde aşk idi. Enver Ercan Varlık. Hüsrev ile Şirin ki İslam kitapçılığında en çok resmedilmiş ve en çok bilinen hikayedir. Kitabımdaki kimi sahnelerde meclislere, durumlara, tutumlara örnek oldu. Şunu da söylemek isterim. Hepimizin bir kültürü var. Roman okumuşuz, film seyretmişiz. Bütün bunlar kafamızın içerisinde cankçı terimle söylersek hikayeyi arketiplerini oluşturuyor. Yeni bir hikayeyi kafamızdaki eski hikaye kalıplarını kıstas alarak değerlendiriyor, seviyor ya da sevmiyoruz. Hüsrev ile Şirin ise benim kahramanlarımın yaşadığı kültürde esas hikaye. Yani hayatımız boyunca unutamayacağımız ve kahramanı olmak istediğimiz film gibi. Batı yakasının hikayesi mi diyeyim buna, Romeo ile Juliet mi diyeyim? Bana kalırsa ikisinden de daha az romantik ve daha gerçekçi. Daha çok siyaset, naz politika. Daha çok entrika olan bir hikayedir ve o bakımdan bana daha olgun gelir. Benim romanımın sonu, klasik İran acem minyatürünün süzme eserlerinden daha da damıtılmış bir üsluplaştırma ve bir şiir ile bugün anladığımız anlamıyla romanın hızı, gücü, karakterleştirme çabasıyla gerçekçiliğini birleştirmekti. Bu bakımdan hikayenin kahramanları, eğer abartırsak, ipuçlarıyla gerçek kanlı canlı, roman kahramanı olup şekure gibi dolaplar çeviriyorlar ve zaman zaman bugünün bizlerine çok benziyorlar. Bir yanlarıyla da o minyatürlerden çıkma sahnelerinin bir parçası olup bizden uzaklaşıyorlar. Romanın bu ikisi arasında ilerliyor. Enver Ercan Varlık. Kitapta kahramanlar doğaya da resimler aracılığıyla ya da kalıplar aracılığıyla bakarlar. Bu kitabımı sevdiğim, vazgeçemediğim bir yanı. Aslında geçmiş kültürü bugün şıma sokmak isteğiyle yana tutuşan Orhan Pamuk'un bir yanı bu. Ama bu hayalci yanı dengeledim. Kitabımın aslında bir kalbi var. Mutfak. Hayriye'nin hükmetmeye çalıştığı, bohçacı Ester'in gelip dedikodusunu yakıp karnını doyurduğu ve Şekure'nin de entrikalarını devam ettirebilmek için yukarı kattan sürekli aşağı inip sağa sola mektuplar, pusulalar yollayıp çocuklarının azarladığını, hangi yemeğin nasıl yapılacağını söylediği, insanların buluştuğu yer. Mutfak ve oradaki eşyalar kitabın ayaklarının yere bastığı yerdir. Ama böyle resimle ilgili bir kitap yazarken ben doğayı kahramanların gözünden göremezdim. Hele nakkaşlardan bahsederken. Onlar için ve bugünkü okur için bence ilgi çekici doğa hepimizin bildiği doğa değil, onların resmettiği doğadır. Kitabım bu iklimler üzerinde kurulmuştur. Doğru. Kitabımda pek çok at tasviri vardı. Atlar anlatılır. Atların nasıl resmedildiği sayfalar boyu anlatılır. Bir at da kendini anlatır. Ama Orhan Pamuk sokağa çıkıp bir atı anlatamaz. Ama zaten bu kitap benim bir atı nasıl gördüğüm üzerine değil, nakkaşların nasıl gördüğü üzerine. Bu kitap at üzerine değil, at resmi üzerine bir kitap. Ben kendi gözümle gördüğüm atı ancak at resmini değerlendirmek için arada bir sokarım. İş orada biter. Enver Ercan Varlık Yayınları. 14. ayrımın sonu sayfa 158.